yaşları sorulduğunda X, Y, Z'den çok N kuşağına dahil olan, ilk gençlik yıllarındaki çamlık muhabbetlerini unutmayan, içinde ne olduğuna dair hiçbir fikirleri olmayan gölgeler çotosunu korumaya ömürlerini adayan, biri finansla çizimi, öteki düşünceyle münzeviliği harmanlayan iki eski dostun ahkam dolu programı. Hem nostalji uyandıran hem de zihinleri zamanın ötesine taşıyan bu sohbetlerin podcastler çağında radyo programı olmasından doğal ne olabilir ki? Gölgeler Çatosu her perşembe saat 17'de sizlerle.
Can, ne haber?
Vallahi iyilik Caner, sen ne yapıyorsun?
İyidir. Normalde çiftli programlarımızı senin TRT billurluğundaki açmalarınla yapıyoruz ama konuşamadım.
İşte sıra sende olmayınca demek ki insan alışmadık yerde anons geçmemeli diyorum ben de.
Refleks olarak giriverdim.
Vallahi iyilik. Yani havalar kötü, bir garip, böyle içimiz sıkıntılı. Yani anlamıyorum gerçekten ben de. Kışı doğru düzgün yaşayamadık, baharı düzgün yaşayamıyoruz. Ne olacak böyle ben de bilmiyorum açıkçası.
Mirim, neyi doğru düzgün yaşayabiliyoruz ki falan diye böyle.
Hazır haftaya da bayramken değil mi? Oo, ne bayramlar yaşanırdı o diye.
Hakikaten iyice... ama çok iyi bayramlar yaşanırdı.
Yani... Bilmiyorum.
Siz burada İstanbul'da yaşar mıydınız bilmiyorum ama ben Kırklareli'de yaşıyordum yani o bayramları. Hatta Kırklareli'de şöyle babaannemlerin oturduğu bir mahalle var. Yani böyle tepede Yayla Mahallesi diye geçiyor. Zaten biliyorsun benim babaannem, büyük babam falan göçmen ve göçmenlerin olduğu bir mahalle. Ama o dönemlerde şey, yani böyle küçük bir sokak gibi düşün. Bunu nasıl anlatayım? Kaş'ı bilenler bilir. Kaş'ta şeyin orada, o balıkçıların olduğu sokak gibi düşün. Biraz daha böyle engebeli ve daha tepede bir sokak. Öyle bir sokakta karşılıklı apartmanlar var. Bir apartmanda böyle üzüm bağı falan var. İşte böyle gideriz, harçlığımızı alırız, üzüm müzüm falan bilmem ne. Onun yanında oyun oynanan bir şey var. İşte karşılıklı apartmanlar var. İşin güzelliği şu, hakikaten neden şeker bayramı denirdi? Çünkü ev yapım baklavalar şimdi böyle İstanbul'da olduğu gibi sipariş verilmezdi. Bizim anneanneler, babaanneler, onların akrabaları, işte babamın kuzeninin annesi falan gibi, işte böyle melek yengeler falan isimler de yani tam böyle uyuyor. Tam film şeyi gibi. Onların yaptığı baklavaları böyle bir yerde baklava, bir yerde çikolata, bir yerde baklava, iyi böyle şeker komasına girmeden bitirdiğimiz bayramlar oluyordu işte. Sen gidiyorsun, ertesi gün sana geliyorlar falan, böyle bir karşılıklı iki ayak üzerinden oynanan müsabakalar oluyordu.
Ev misafirliğinde de çok olduğu zamanlar tabii. Bayramdan da bağımsız olarak açıkçası. Gerçekten bir eve gidip gelme vardı. Bir misafir olma hali vardı. Yani şu anda çok da fazla olduğunu düşünmüyorum ben.
Yok yani, diyorum ben yani geldiğim nokta itibariyle bugün şey diyorum yani, akrabasızlık ve komşusuzluk en büyük lükslerimden biri muhtemelen. Yani keşke öyle olmasaydı ama böyle bir çocukluktan böyle bir erişkinliğe geldiğim için ben de çok memnun değilim. Ama bilmiyorum, hani eski bayramlar var mı? Yok hakikaten. Ama bu dönemde de eski bayramlar gibi bayram olmasına gerek var mı?
Burada belki de metropolde yaşıyor olmanın en büyük şeyi. O yüzden sen o Kırklareli'de yaşadıklarını anlatırken ben burada İstanbul'da yaşadıklarımı düşünüyordum. Evet, aslında aynı işte, büyüklerin ziyareti, ziyaret edilmesi, babaanneme ziyaret özellikle. Yani fakat İstanbul'da hep tabii bu şöyle oluyor. Herkes farklı farklı yerlerde yaşadığı için bir kere onun işte kalkması, gitmesi, işte araba varsa arabayla gidilmesi, yoksa toplu taşımayla gidilmesi vesaire. O zaten böyle bir karman çorman bir durum açıkçası yani. Çok rahat değil. Yani böyle bir mahallenin içerisinde bayram havası vardı diyeceğimiz bir bayram çok fazla yaşadığımı mu ben hatırlamıyorum, en azından İstanbul sokaklarında. Yani ben de her zaman istiyordum ki açıkçası beni rahat bıraksınlar, ben istediğimi yapayım. Bu özellikle hani ziyaretler vesaire, yani gitmesem de olur. Yani küçükken daha çok istiyorsun, işte okul tatil olmuştur muhtemelen, dolayısıyla onun vermiş olduğu bir serbestlik vardır. Bu beni daha çok heyecanlandırıyordu açıkçası. Fakat dediğim gibi muhtemelen büyük şehirden kaynaklı o kadar da fazla bu eve gitip gelmeler dışında, misafirlikler dışarısında çok da fazla öyle bir bayram nostaljim yok açıkçası. Çok da fazla değildi benim için, genelde tatil anlamı taşıyordu.
Yani ben öykü için daha ziyade hani şu dönemde olsa isterim öyle bir şey yaşamasını. Bir şekilde insanın karakterine dokunuyor diye düşünüyorum, veya işte ilişki kurmasına dokunuyor diye düşünüyorum, ama çok da fazla böyle eski bayramlarda şu vardı bu vardıyla da oraya da saplanıp kalmak istemiyorum. Başka başka gündemlerle geldim.
Buyurunuz, neler var o zaman heybenizde?
Şimdi geçen programda Okan Bölgen'de takılıp kaldık, Kutlu Kamp Erker'de ilerleyemedik, ama orada söylemiştim yani iki sac ayağı var bu hikaye. Sac ayağı muhabbetine de bu arada şeyden çok kılım ya. Finans ofisinde sürekli kullanılırdı işte stratejinin sac ayağı diye. Hiçbir de sac ayağı değildi. Ayrı konu da. Böyle sac ayağı dendikçe o geliyor aklıma. Bu çukurda yamaç karakterinin delirmesi var. Böyle bir sağdan geliyorlar. Bu böyle bir kafada bir böyle white noise duymaya başlıyor falan. Öyle şeyler oluyor böyle. Bazı kelimeler bunları çağrıştırıyor bana. Neyse. Kutlukan Perker ve Gırgır ve Kutlukan Perker'in çizgi romana başlaması, karikatüre başlaması, yurt dışına gitmesi, Amerika'dan Türkiye'ye gelmesi, işte Kara Karga yayın evinin kurulması vesaire, bütün bunlar neden önemli benim açımdan? Çünkü aslında bir çizgi roman külliyatının, çizgi roman sektörünün oluşması ve Türkiye'de geldiği nokta ve bizim seninle birebir yaşadığımız işte ortaokul, lisede sahaf tecrübeleri, o dönemler da çizgi romanın hani tırnak içinde ulaşılmaz olması, sahaflardan bulmamız, işte hangi kondisyonda bulduğumuz falan bir konu. Bir tarafta da işte yapmak istediğimiz, yapmaya çalıştığımız kendi çalışmalarımız başka bir konu, ama Kutlukan Perker'in yine işte podcastlerde falan ve YouTube'daki belgesel tarzı söyleşilerinde falan da izledim. Çok güzel bir tanımlaması var. Bu bizim bir önceki programdaki eğitim ve o dönemde yaşadığımız işte romantik diyeyim, ortaokul, lise eğitim, ama bir noktada hani verimli eğitim sürecine bir vurgu belki. Gırgır'ın Harry Potter'daki büyücülük okuluna benzediğini söylüyor. Öyle bir tanımlaması var. İşte Kemal Aratanlar'la falan o dönem, işte Galip Tekin'le olan ilişkisi, Oğuz Aral'ın oradaki Dumbledore bari şeyi duruşu falan.
Hep Oğuz Aral'a verilen kötü isimler. Ha. Gerçekten üzülüyorum Oğuz Aral'ın şeyine. Evet, çok patronluk taslayan, aşırı kuralcı ve tabii ki yani en azından Oğuz Aral'ı tanıma fırsatım olmasa da yazılanlardan, eski hikayelerden bunu çıkarmak çok kolay, ama yani biraz da haksızlık değil mi yani? Adam da o kadar şeyi bir arada tutmaya çalışmış.
Yani yoktan bir jan var etmiş sonuçta, yani Türkiye için konuşuyorum tabii ki, hani yurt dışında falan var olan bir durum, ama biz neresinden başladık? Hani Gırgır, Leman, Lemanyak, onlar başlamıştı. Amerikan çizgi romanları siyah beyaz yayınlanıyordu. B yayınlarından falan, işte bu Süpermen, Örümcek Adam vesaire. Onların da kendine ayrı bir romantizmi vardı. Yani bu Zagor, Tex vesaire o skala bende hani koleksiyonumda var, ama tüketim keyfi olarak şundan ötürü var. Ben de pazar sinemasında işte western izlemeyi seyrediyordum. O da işte babamla izlemekten hoşlandığım için vesaire. Ama çizgi roman tüketimi olarak Tom Mix Texas bende yok. Onlar dayımların, babamların o dönemi jenerasyonu. Bir tek Karaoğlan'la Tarkan alırım oradan, ama hala okurum. Severim. Onların şeyi bambaşka, ama ya yani Tarkan gibi bir çizgi romanı da, yani keza Karaoğlan da öyle, ama hani Tarkan, internet yok, görsellik yok. Kütüphanede neyi ne kadar bulabiliyorsun? İşte o gladyatörleri falan filmlerden görüp çiziyorsun belki. Hani yokluk içinde bir şey var ediliyor. Ve bence özellikle Tarkan'ın çizgi romanı hani by far diğerlerinden çok ileride. Sezgin Buran'ın eseri. Neden bir şekilde hala filmi çekilmiyor. Yeni versiyonları yapılmıyor bilmiyorum yani.
Peki bunu söylerken senaryo bazında mı, yani anlattığı hikayeler bazında mı düşünüyorsun, yoksa yapılan çizimler, o çizimlerin işte belki de zamanının gerçekliğiyle değil ama hayal dünyası artı gerçeklikle bir karışımını güzel ortaya çıkardığı için mi?
Büyük ölçüde yarattığı dünyayla, yani o dönem için bence o yaratılan dünya Mad Max vari bir genişliğe sahip diyeyim. İçindeki detaylar vesaire, işte Hunlar, Hunların oradaki mitolojik şey, işte Atilla'nın o mitolojik duruşu vesaire, hani döneminin çizim olarak da konsept olarak da ilerisinde olduğunu düşünüyorum. Hani hikaye matematiği, hikayelerin içeriği anlamında asla kötü değil ama muhteşem mi veya çağ atlatır mı, o ayrı konu. Ha, atlatmak zorunda mı zaten her eser, o da bambaşka bir konu, bence değil. Ama konsept olarak, ufuk olarak, açıklık olarak Tarkan mitolojisiyle de beraber bir tık daha böyle Karaoğlan'dan daha şey. Ama Karaoğlan'a bakmayı, Suat Yalaz'ın çizgisine bakmayı, onun o fırça hareketlerini daha çok severim. Daha rahat ettirir bana. Yani 8 saatlik yolculuk Tarkan mı okursun, Karaoğlan mı desen Karaoğlan okurum. Ki orada da enteresan hikayeler var. Mesela Kartal Tibet, Karaoğlan sayesinde bizim sinemamıza ve hayatımıza girmiş bir profil. Yani gazete şeyleriyle, ilanlarıyla falan arıyorlar. İşte o zamanlar yanlış hatırlamıyorsam tiyatro oyuncusu falan, yani bilinmeyen, no name bir tip Kartal Tibet. Karaoğlan'a başvuruyor, Suat Yalaz çok beğeniyor, Karaoğlan'ı oynuyor ve o şekilde hani Yeşilçam'a gelmiş oluyor. Sonrasında renkli versiyonları falan vardı. Onları çok beğenmiyorum ama siyah beyazların DVD'leri var bende. Camoka özellikle. Yanlış hatırlamıyorsam Daniel Topatan'dı. Camoka'yı oynayan oyuncumuz, eski Yeşilçam oyuncusu. İnanılmaz bir şey var. Performansı var. Yani bu kadar zayıf. Daniel Topatan aynen. Bu kadar zayıf ve hani vücudu gösterişli olmamasına rağmen hani bu kadar ürkütücü, korkutucu bir kötü karakteri nasıl oynamış, enteresan yani.
Sinemanın büyüsü işte o zamanların içerisinde. Ama zaten pek çok filmlerde de o zamanın Yeşilçam'ında açıkçası seyirciye bırakılırdı zaten. Yani şu anda belki biliyorsundur, filmlerde neredeyse seyircinin kendisinin hayal gücünü kullanmasına kesinlikle izin verilmiyor. Aksine o yaratılan dünyalar içerisinde o seyirciyi sokup kendi hayal dünyasını, yani yönetmenin ve filmin anlattığı hayal dünyasının içerisine seni sokup senin kendi hayalini üretmene izin vermedikleri bir prodüksiyon silsilesi var artık. Dolayısıyla o eskisinin, ben en azından öyle görüyorum. Yani şimdi tabii ki bu çok bariz bir örnek. Bilen bilir. Bu Tarkan'ın son filmlerin son film serilerinden olan bu kocaman ahtapotla dövüştüğü sahne ve onun yaratımı. Şimdi tabii ki şu anki gözle baktığın zaman ona, yani ne diyorsun? Yani ne yapmışlar oraya? Kumaştan bir şey dikmişler, birazcık suda yüzdürmüşler. Ne gerçeklik var, ne bir şey var. Tamamen karikatür oluyor diye bakabilirsin. Niye? Çünkü biz şu anda çok alıştırıldık böyle gözümüze sokulmaya, o yaratılan dünyaların o mükemmel şekilde önümüze çıkarılmasına çok alıştık. Halbuki onun vermiş olduğu rahatlık ve esneklik senin kendi hayal dünyanı ona bakarak oluşturabilme fırsatı sunmasıydı. Şu anda böyle bir şey yok zaten. Şu anda kuşatılmış durumdasın. Sen hayal etme. Ve buna daha da kötüsü, o zamana bakıp da o zamanda yaşananları kötü olarak atfediyorsun. Çünkü işte CGI'yi eksik, bilgisayarla mükemmel bir grafik hazırlanmamış, hiçbir gerçekçiliği olmayan bir sahneyi önümüze sunmuşlar diye gözüküyor. Halbuki şu zamana baktığında, kıyasladığında bence senin hayal gücüne çok daha fazla imkan veren bir yapımdı.
Scott Adams bunu çizgi roman yapımı ile ilgili yaptığı diyorum. Çünkü çizgi roman yapımı ile ilgili çizgi roman çiziyor. Yani kitabın içerisinde çizgi roman formatında anlatıyor sana çizgi romanın nasıl yapıldığını. Bu bahsettiğin hayal edip etmeme hikayesi, karakterle özdeşleşip özdeşleşmeme hikayesi çizim literatüründe de var. Yani bir piramit var. İşte bunun çok gerçekçi olan bir ucu var. Hiç gerçekçi olmayan bir ucu var. Bir başka ucu da var. İşte şeylerle ünlemleri veya işte sesi de kullandım falan. Bunun üçünün birleştiği bir nokta var. Şimdi bu üçü çok gerçekçi bir yerde birleşirse zaten bu otobiyografi veya biyografi veya belgesel tadında bir şey oluyor. Bu çok uçta bir yerde birleşirse Cin Ali gibi. O zaman da işte çok karton ve çocuksu bir karakter oluyor. Zaten bütün çocuklar kendisini bulsun diye o tarz şeyler var. Daha ortalarda hani böyle işte sarışın, mavi gözlü bir çocuktu falan gibi. Hani biraz daha ortada bir tip olduğu zaman, o zaman ise mesela Batman'de Christian Bale'de oynuyor, Michael Keaton'da oynuyor, Val Kilmer'da oynuyor, maalesef George Clooney'de oynuyor. Ondan sonra Robert Pattinson oynuyor falan. Yani hepsine baktığın zaman boy, kilo, duruş vesaire, hani oyun tarzları falan bambaşka karakterler. Ama fit ediyorlar içine bir şekilde, George Clooney hariç. Val Kilmer da çok olmamıştı da. Val Kilmer'a hürmetim daha fazladır George Clooney'da. Oturabiliyor. Tarkan konusunda da şimdi aynı hikaye Witcher'da var. Yani birebir oradan da bir yaratık çıkıyor falan. Ne bileyim, Gandalf sopayla vuruyor ahtapota. İşte Aragorn kılıçla kesmeye çalışıyor. Aynı hikaye o şey, dağın kapısını bulup da açıl susam açıl vari bir şeyle, tekerlemeyle içe girdikleri bölüm. Benzer hikayeler. Yani benzer işler falan. Ama diğer tarafta dediğin gibi şimdi bugünden bakıp bu şeye benziyor biraz. Ya Fatih de ne uğraşmış, iki tane uçak gönderseymiş, yıktırsaymış surları demeye benziyor yani. Ondan sonra Şahin top tasarımıyla uğraşıyor işte böyle aylarca. Yıksan abi, gönder iki uçak demeye benziyor. O yüzden ben çok kıymet veriyorum yani Tarkan Karaoğlan'dan da öte. Ya şimdi çizgi romanla onlar geliyor ama aslında Şahap Ayhan'ın, yok Ayhan Başoğlu'nun yaptığı Malkoçoğlu çizgi romanları da çok efsane. Yani o dört cilttir ve çok da bulunmaz. Tekrar basımı da çok fazla olmadı. Ben oğlundan bir yer alacaktım ama çok pahalı gelmişti o dönem için. Kadıköy'de şeyde antikacı şeyinde Ayhan Başoğlu'nun oğlunun şeyi var. Resim sergisi diyeceğim. Atölyesi
var.
Atölyede var babasının şeyleri. Ve bir şekilde de çoğaltılmıyor. Neden bilmiyorum. Yani çok büyük kayıp bence. Yani Türk çizgi romanı için çoğalmıyor olmasının Malkoçoğlu çizgi romanları çok büyük kayıp. Biz o yüzden Malkoçoğlu'yu hep Cüneyt Arkın üzerinden bildik. Çok da iyi bildik bence. Yani bu 2010'lara kadar, 2010 öncesi, hemen öncesine kadar belki. Yani bu Diriliş Ertuğrul dizileri yapılana kadar falan bizde bu endüstri yoktu. Bizde bu teknik imkan da yoktu. Hala da eleştirirsin belki. Doğrudur. Ama yani Cüneyt Arkın'ın üzerine bir 40 sene mevcut bütün imkanlar kullanılarak çıkılamadı. Yani sinemada falan da bak. O akrobasi, o duruş, o kendine mahir özellikleri Cüneyt Arkın'ın aşılamadı. Yani yok mu Cüneyt Arkın gibi John şu anda? Diyelim Kıvanç Tatlıtuğ vesaire falan paşalar gibi olur. Gayet güzel olur ama öyle bir kafa yok. Öyle bir talep bizde yok ama yani platformlarda falan görüyoruz
yani. Hikaye anlatıcılığı da değişti ama bak daha önceki şeylere geçiyoruz yani. Onun da büyük bir etkisi var. Bir şarkıyla keselim. Bu kadar yormayalım dinleyenleri de.
Ben mi çalacağım?
Ne dinletmek istersin bize Caner?
Enter Sandman.
İyi, hadi bakalım. We'll be right back. Evet, kabuslardan uyanabildiysek yine hep beraberiz. Aslında geçen haftaki bu eğitimle ilgili konuya bağlanabilecek, orada da yarım kalmış bazı şeyler oldu. Benim özellikle son 2000'lerden sonra düşünmeye başladım. Hatta özellikle de belki de bu savaş ortamına girdiğimiz ve her şeyin güvenlikçi politikaların daha da öne sürüldüğü şu zamanlarda sanki geçmişten kalan bir şeyi çok fazla unutmuşuz gibiyiz. Bunun artık çok da fazla insan tarafından benimsendiğini de zannetmiyorum. Böyle belki sen de hatırlarsın, 90'larda özellikle ne bileyim Michael Jackson gibi, Madonna gibi şarkıcıların böyle bir araya gelip verdiği kocaman kocaman konserler vardı. Böyle dünyayı iyileştireceğiz. Evet, dünyada hep iyiye doğru
belgeseli
gidecek diye.
İzledin mi?
Hayır, belgeselini
Netflix'te
izlemedim.
O şarkının şeyi var.
Çıkış noktası.
Şarkısı nasıl oluştu, o kadar insan nasıl bir araya geldi, egoları nasıl yönetildi vesaire falan gibi.
Çok güzel.
Belgeseli var.
Çok güzel. Ya yani şimdi onun da şeyinin yapı bozumunun yapılıp aslında o zamanlarda gördüğümüz şeyin bir illüzyondan ibaret olduğunu gösteren yine 2000'li yılların ruhuna uygun bir şey olmuştur muhtemelen belgesel. Ama illüzyon ya da değil, zaten öyle bir şeyin, çünkü halen daha o noktadayım ben. Var olup olmasını geçtim. Var olmaya dair bile bir umudumuzun kalmadığı zamanların içerisinden geçiyoruz. Bilmiyorum farkında mısın? Artık herkes farklı küçük lokal başarılar ya da başarısızlıklar ya da lokal umutlar üzerine bir şeyler inşa edip hiç de öyle büyük evrensel mutlu olunabilecek veyahut da barış içerisinde yaşanılabilecek bir dünya tezahürü artık neredeyse hiç kalmadı.
Can, dünya biliyorsun Türkiye'yi kıskanıyor. Yani biz bu konuda da çok ilerideyiz. Yani Bayburtlu. Kim abi bu Bayburtlu? Yani minibüslerde falan var ya, işte bir, ne bileyim işte sürmeneli falan. Kimsin abi sen? Yani nereden geliyor bu kendine bu kadar özgüven? Anlatabiliyor muyum? Yani kaç kişisiniz? Hani Sivaslılar tamam, hani Sivas'ın kendisinden daha çok Sivaslı İstanbul'da var şu anda, ama hani bu lokalleşme, bu hemşericilik, işte bunlar hep kentleşme döneminin başladığı. Züğürt Ağa'da falan var ya bunların çok iyi sekansları. Şeyde de var gerçi. Banker Bilo'da da var.
Kibar Feyzo'da var.
Kibar Feyzo'da var aynen. Yani hani bu lokalcilik bizde şehirleşmeyle beraber çok daha şey geliyor. Hatta bak, Kutlukan Perker dedik. Onun anlattığı bir hikaye var orada. İlk Amerika'ya gittiği zaman böyle DC Comics'e gidiyor. Mad dergisine gidecek orada. Orada da şeyle hani çizimlerini gösterecek. Soruyorlar kime geldin diye. Sergio Aragonese geldim diyor. Düşünce de şu. Hani aksanım var, İngilizcem var. O da göçmen bir çizer. Muhtemelen hani ben gittiğim zaman benimle ilgilenir. Hani bana yardımcı olur falan. Tamam diyor güvenlik görevlisi, geç diyor. Geçiyor, en üst kata çıkıyor falan diyor. Ben Sergio Aragonese geldim. Oradaki görevli hanım diyor ki hoş geldin, ama hani kendisi 15 senedir San Diego'da yaşıyor. Burada yaşamıyor. Bunun gibi hani bu birbirini bulma durumu. Hala da Türklerde çokça var. Yani yurt dışına giden birçok arkadaşımın anlattığı hikaye. Gidip hemen orada Türklerle veya Asyalılarla arkadaş olma durumu. Hani bir şekilde birbiriyle iyi anlaşan ama hani mesela ne bileyim İtalya'daysa İtalyanlarla, işte İngiltere'deyse İngilizler, Amerika'daysa Amerikalılarla daha böyle kanka olma durumu çok az arkadaşımda gördüm ben. Çok az arkadaşım o kafayla gidip adapte olup geldi. Bir dönem bizim işte futbolcuların da çok böyle sıkıntıları oldu. Gittiler, çok iyi oyuncular veya döneminin çok iyi oyuncuları adapte olup gelemediler. Ama şimdi yeni jenerasyonda bunu görüyoruz. Daha iyi adapte oluyorlar. Çünkü orada büyüyorlar veya bu iletişim kanalları veya işte açıklıkları bambaşka bir noktada.
Burada bu arada adapte olmak derken şunu da kastetmiyoruz. Bazı insanlar adapte olmanın tamamen bir asimilasyon süreci olduğuna ve kendi varlığını, kendi özelliklerini, kendi kültürünü tamamıyla unutup vazgeçip karşı tarafta o karşılaştığı kişinin kültürü neyse onunla özümleştiğini düşünenler oluyor. Halbuki hiç de yani bunu söyleyebilmek için gerçekten bambaşka insanlarla tanışıp konuşmamış, onlarla beraber yaşamamış olmak lazım.
Ama kiminsinin de asimile olması lazım bu hayatta yani. Ha böyle profiller var. Hani bunlar asimile olmalılar gerçekten.
Ama bizim az önce bahsettiğimiz şey bu tür bir asimilasyondan daha çok çeşitliliğin içerisinden kendinize ait, kendi özelliklerinizi de koruyarak beraber yaşayabilmek fırsatını yaratabilmek. Yani sanki bu çoğu zaman insanların duyduğunda şu anda hele ki bu kadar mobilizasyonun çok fazla olduğu, çok fazla insanın farklı kültürlerle çarpışmak zorunda olduğu bir yerde günlük hayatınızda çok da fazla sıkıntılar yaşayabilmek. Yaşadığınız için öngörebildiğiniz şeyler değil veyahut da insanlar düşünmüyor. Az önce anlattığım gibi hani beraber yaşayabilme umudunun olmaması bu günlük yaşadığımız sıkıntılarla alakalı bir şey.
Ya işte bu biraz fazla bireycilik, hani biz de veriyoruz ya gazı çocuklara, sen bir bireysin falan diyor. Öykü 3 yaşındaydı, ben önüne işte tabağını, kaşığını, bilmem nesini koyduk. Hatta şey diyorduk, ben bak baban sana bu tabağı koydu önüne, benim olmadığım, benim hayatta olan 3 yaşındaki çocuğa verdiğim felsefe, benim olmadığım bir ortama gittiğinde önüne mutlaka birisi tabak koyacak senin. Yoksa gel bak burada tabağın her zaman. Şimdiden işliyorum çocuğum. Ama buradaki bireyciliği, bireyselliği okuma hikayem o değil. Şimdi sen, ben de sen o tarafa gittin, ben de şu tarafa gidiyordum. Enter Sandman'i çalmamın nedeni o. İşte Neil Gaiman'ın Sandman'i aslında Sandman de değil, Vertigo çizgi romanı. Ve işte Vertigo'nun da yine işte Kutlu Kamperker'in de DC'de o taraflarda çizimler yapması ve bağımsız çizgi roman. Ve bizim Tarkan vesaire külliyatıyla bağlandığımız rahat hayal edebilme, işte daha hayal gücünün geniş olması ve daha istediğini yapabilme ve ana akımdan ayrışabilme özgürlüğü. Bir noktada bireyselleşme konusu. Şimdi Vertigo ve hani Sandman'in oluşmasına izin veren yapının oluşması ve sonrasında işte hemen hemen aynı dönem ya da işte bu Image Comics, işte Marvel'dan kopup Todd McFarlane, Jim Lee, Rob Liefeld'ın işte Will Portasio falan, Mark Silvestri de vardı galiba. Bir de Eric Larson. Bu ekibin işte Marvel'ın editörlerinden sıkılıp kendi hikayelerini yapıp üreticinin büyük ölçüde kendi telifini aldığı, başarının kendisinde kaldığı bir yapı oluşturması veya Vertigo'nun Sandman gibi daha edebi, daha çok katmanlı, mevcut süper kahraman çizgi roman fikrinden uzaklaşan, o kültürü empoze etmesinden uzaklaşan, ki yani Kaptan Amerika biliyorsun bir savaş propagandası ürünü. Birçok karakter de öyle. Superman. Mesela işte en Superman'in çok sevdiğim hikayelerinden biri Rusya'ya düşüp Red Son olarak, hani Rusya'dan bir Superman, daha diktatör bir Superman olarak ortaya çıkması. O yüzden bu bağımsız çizgi roman işte Kramplar döneminde fanzinlerle falan oluşan süreç, bu bahsettiğin ayrışmaya, bahsettiğin bireyselliğe ve önü açık hayal gücüne imkan veriyor. 70'lerdeki, 80'lerdeki çizgi romanlarda da en sevdiğim şeylerden o. Yok çünkü. Hani karşılaştırabileceğim, benchmark alabileceğim bir şey yok. O yüzden de yapılan her şey ilk ve yapılan her şey internetin olmadığı, bu kadar çok platformun olmadığı, bir tane iki tane televizyon kanalının olduğu, sinemanın ana senin besleyen unsur olduğu bir dönemde bambaşka hayal güçleri. Hakikaten birbirinden görmediğin zaman çok daha başka yerlere gidebiliyor. Ben akademide de mesela benim en uyuz olduğum şey, biraz da tembellikten dolayı belki sevmediğim taraf, literatür kısmı. Hani tabii ki de sonrasında bakıyorum ama öncesinde gittiğim şey kendim bir şey oluşturup onu test etmek üzerine. Ekonometrik modellerle. Sonra literatüre dönüp ha bu adamlar böyle yapmış, o böyle bulmuş, şu böyle bulmuş diyorum ama bir free fall gitmek, bir böyle etrafından ister istemez esinleniyorsun çünkü esinlenmeden gitmek bambaşka tecrübeler, hani bambaşka bir sonuç ortaya çıkarıyor diye düşünüyorum.
Yani belki biraz da fazla paranoyakça olacak ama bu hayal gücü meselesinde aslında hayal ettiklerimizin kendi hayallerimiz mi oldu yoksa dışarıdan bize ittirilenler yüzünden yarattığımız hayaller mi olup olmadığı gerçekten insan biraz fazla düşündüğünde paranoyakça bir tarafa doğru gidebiliyor. Ama en azından şu var, yaşadığımız her şey, bak bayramla ilgili de ne demiştim, yani çok da fazla dert etmeyip aslında işin tatil kısmına bakıyorum diye söylemiştim. Halbuki ben eminim ki bu zamanlarda bile yaşadığım, verdiğim kararlar, kurduğum hayaller o zaman benim önemsemediğimi zannettiğim, düşündüğüm ama bilinçaltıma bir şekilde işlemiş olan şeylerin neticesinde ortaya çıkan şeylerdir. Dolayısıyla bazen insan bunu çok fazla önemsemiyor, çok da fazla dert etmiyor gibi düşünüyor. Halbuki bizim bu gene gelişim sürecinde küçük küçük katman olarak bizi biz yapan unsurlardan bir tanesi haline gelebiliyor. Dolayısıyla da bu hayallerin de tamamen bizim kendi hayal ürünümüz mü yoksa dışarıdan bize ittirilen şeylerden kaynaklanan meseleler mi olup olmadığını çözmek, hani çok paranoyakça olmadığı sürece sorgulanmaya değer bir şey olduğunu zannediyorum.
Biraz akustik yaşamak lazım hayatı diye düşünüyorum burada. Şimdi
dijitalden uzaklaşalım biraz.
Dijital analogtan ziyade hani tam olarak akustik müzik, hani unplugged albümler, işte o distortionların olmadığı, efektlerin olmadığı, daha böyle tek gitar, tek performanslı giden hikaye anlatıcılığı gibi olan bir algılayış veya yaşam tarzı. Burada şey mesela işte bu Şebeke Metal dergileri veya işte bizim zamanımızda çıkan müzik dergileri ve oradaki akış, işte oradaki demolar, haftada o hafta ne olmuş, nerede konser var, yani iletişim aracının o dergi olduğu, senin okuduğunda neyi anlayıp neyi seçtiğin ve hani o iteleme dediğin şey aslında yazılı basında o kadar geçmiyor bence. Yani yazılı basında çünkü bir durup düşünme veya durup onunla ilgili bir özümseme, hani deneyimleme diyorsun ya, o sekansı yaşıyorsun, o tecrübeyi, o yolu gidiyorsun orada. Diğer türlü işte otomatik bir şey aradığın zaman ne bileyim işte Netflix veya Blue TV veya şimdi hep de Netflix'ten örnek veriyorum. Hani sanki diğer platformlar yokmuşçasına ama.
Sanki sponsor almışız da özel
evet,
olarak.
Evet. Şu, yani, ama problem şu, yani diğer platformlar beceremiyor fazla. Algoritmalar o kadar olmadığı için. Yani Netflix'in bu konuda karşılaştırılamaz bir üstünlüğü var diğerlerine göre ama diğerlerinde de öyle yani. Sana bir şey önermesi, bir şey empoze etmesi, işte sen bunları izlemişsin, sevmişsin, bak bunu öneriyorum sana demesi falan değil konu. Burada kendin seçmen, kendin bulman, kendin gitmen, analog ilerlemen orada. Radyo tiyatrosu mesela. Hani baktığında şu an için böyle über boomer bir iş. Ama bir radyo tiyatrosunun arka tarafın nasıl olduğunu, iş sanatın okuma sekansları ve radyo tiyatrosu videoları var YouTube kanalında. Oradan bir öneririm hani dinleyicilere bakmalarını. Hani o su sesi arkada nasıl oluyor? Kapı sesini arkada nasıl yapıyorlar? İşte 2-3 kişi karşılıklı okumayı nasıl yapıyor? Oynuyorlar arka tarafta resmen. Sen bunu görmüyorsun. Ama tecrübe ediyorsun. Çünkü arkada onu oynadıkları için onu o şekilde tecrübe ediyorsun. Sana kadar geçiyor. Dolayısıyla biraz daha böyle sakinleyip akustik ve analog bir noktaya geldiğin zaman işte o noise'u ayrıştırıyorsun ortamdaki. O zaman bir şeyin itelenme olasılığı da düşüyor.
Yani yapmış olduğumuz seçimlerin de sonuçta ne kadar kendimiz isteyerek, ne kadar dış etkenlere bağlı olarak seçtiğimizin belki de düşüncesini yapmak iyi bir başlangıç olabilir bunun için. Algoritmalara güvenmiyorsanız eğer kendi içgüdünüze ve sorgulamanıza güvenmenizi şiddetle tavsiye ederim. Kapatalım yavaş yavaş. Var mı son söyleyeceğim bir şey?
Vay Mr. Anderson, vay vay. Her seferinde aynı sonucu alacağınızı bilmenize rağmen onun ortasına çıkıp sevgi falan diyor ya, orada ben kopuyorum işte. O biz, da değil canım yani.
Biz zavallı insanlar, biz zavallı insanlar. Bu arada haftaya bayram. Hepinizin şimdiden bayramınızı kutlarız ve biz de ufak bir ara istiyoruz sizden. Bayram haftasında programımız olmayacak. Ancak daha sonra geri döneceğiz. Ben de madem öyle çok saf ve naif bir yerden başlamıştım, onu ne kadar saf ve naif olmadığını öğrenerek oradan da devam edelim. Kapanışı da Michael Jackson'dan Heal the World'la yapalım. Belki birazcık daha ümit edersek, belki birazcık daha hayal edersek güzel noktalara varırız, kim bilir.
Sen bunu bir de Macaulay Culkin'e anlat.
Peki, görüşmek üzere bayramdan sonra. Hepiniz kendinize iyi bakın.
İyi bayramlar. I think they can make it a better place. There's a place in your heart and I know that it is love. And this place can be much brighter than tomorrow. Try, you'll find there's no need to cry. In this place, you'll feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place. Strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There are dreams to stop existing and start living. Then it feels that always love's enough, hope is growing. So